Ayrım 36.
Bizde geçirdiği o 3 günden sonra tekrar Arnavutköy'e taşınmış. Bu defa minnet duygusundan olacak, Abdullah da sesini çıkarmamış. Üçü birlikte yaşamaya başlamışlar. Nasıl yani, demiştim. Yataklarının arasına bir perde çekmişler, dedi Günay. Ama anlaşılan perdenin öteki yanında karı koca aşk hayatlarını sürdürüyorlarmış. Sesler ve diğer şeyler Diana'yı deliye çevirmiş. Bilerek yaptıklarını düşünmüş. Haksızlıktı, hainlikti diye ağladı. Abdullah'ın ona ihtiyacı yoktu. Herhangi bir kadın onun yerini alabilirdi, dedi. İsa Mesih, hatta ben bile olabilirdim. Kötü kötü gülmüş. Üçlü seks hayal ettiğini görmediğimi mi sanıyorsun, demişti. Rodoplu ne hale gelmiş olmalı ki bu defada, ''Aa, affedersiniz prenses, yoksa sultan mı demeliydim?'' diye alay etti. ''Sizin ne kadar kırılgan olduğunuzu unuttum. Siz seks gibi pis şeyleri aşarsınız. Siz sütten çıkmış bir kaşıksınız. Siz ebedi bakiresiniz.'' ''Bence doğruyu söylüyor.'' diye italikledim. Günay, ''Öyle aptalcaydı ki gülmeye başladım.'' dedi. Hiç de aptalca değildi. Ne demek istediğimi anlamıştı. Duraladı, hafifçe tebessüm etti. Her neyse diye geçiştirdi. Anlaşılan Diana inatla o evde oturmaya devam etmiş. Bu arada David Amerika'ya dönmeye karar vermiş. David Pavlovich, unuttuğumuz adam. Sağlığı yerinde, dedi Günay istifafla. Diana'nın oradaki gözlemine katılıyorum. Ah, ama sevgili Günay, dedi. Çileli Yahudi'yi oynadığını tahmin edebilmeliydin. Çileli Yahudi'yi, ilerici liberali ve özgür düşünceliği. Nasıl yani? Canım, çilenin erdem sayıldığı bir cemaatten değil mi David? İhanet ettiği için Diana ile cezalandırılıyor. Bir taraftan bu kadim kefareti ödemiş olmakla huzura kavuşuyor. Bu Sitragra bilgisi ve Keka. Öte yandan kainatın sahibini reddedince ortaya çıkan çözülmede kimin kiminle yattığı sorgulanmaz. Meğer ki üretim rakamlarını etkilesin. Eşcinseller de aydı tabii. Biz orduda general de oluruz, holding koordinatörü de. Efendim, karımızı erkek gibi geçindiremeyebiliriz filan iddiaları hep aynı şey söylemiyor mu? Biz ekonomiye yük olmuyoruz, tersine. Bakın feşmekan moda evinde ne kadar artı değer üretiyoruz. Diana ve Nesibe'nin durumunda, Diana zaten üretkendi. Dahası koya kırtanlarındandı. Şimdi de Nesibe'ye bak. Elin Türk köylüsü, bu ilişki nedeniyle Kanadalı Mr. Kevorkian'ın yanında, profesörün amcaoğlu, hizmet sektörüne duhul etmedi mi? Zavallı bilimsel David, ne yapsın? Öyle bir entel kuyuya düştü ki, 9 rasyonel gelse kurtaramaz. Bir yandan rasyonel, ilerici olup, öte yandan lezbiyenliğe nasıl karşı çıkardı? Özgürlükçü demokratlığına ters düşmez miydi? Düşünce namusuna ters düşmez miydi? Tanrı'nın belası bir entelektüel işte. Bizim Kayahan misali. Herif bir yemin etti ki dönemez. Hiç başka çaresi yok. Çocuklarını alıp gidecek ve suskunları oynayacak. Nitekim öyle de yapmış. Ve boşanmışlar. Bu arada Diana, Nesibe'yi kendisiyle birlikte Amerika'ya gelmeye ikna etmeye çalışıyormuş. Ve tabii ironi üstüne ironi. Nesibe'nin kabul etmesinin nedeni ne biliyor musun? Elbette ki bilmiyordum. Abdullah'ı Diana'dan uzak tutmak. Nasıl güldüysem. Evet tamam gülme dedi. Ben şafağı nasıl lezbiyen Diana'dan kıskandıysam o da öyle kıskanmış olmalı. Sana söylüyorum. İnsan hayatında 300 özgün senaryo ya var ya da yok. Hepimiz dönüp dolaşıp aynı rolü oynuyoruz. Terminoloji farklılığının bir üstesinden gelebilsek mesele kalmayacak zaten. Nesibe garibim. Bir de öyle bir yere basıyor ki, ayakları öyle sadece ki. Gönüldür be kuzum, demiş. Seni sever Abdullah. Sen dururken beni mi sever? Gençtir be kuzum. Ben kocadım artık. Sen de gençsin, güzelsin. Boyun yakışır boyuna. Benim Abdullah'ım da güzeldir. Ey ki de seni sever. Gidip kapılmaz bir yaramaza. Diana inanamamış tabii. Şimdi sen Abdullah'ı benimle paylaşacak mısın? Nesibe burnunu kırıştırmış. Nedir be dediğin? Abdullah rızık mıdır ki paylaşayım? Ben derim seni sever. Gönüldür bu, sever. David'in dediği gibi. Zo. Nesibe çocuklarını kocasıyla bıraktı. Diana ile Boston'a uçtu. "Oh, Mother Oceanclaws was so happy to see her," dedi Diana. Kadın nihayet yerli bir uşak edinebilmiş müstemleke valisinin eşi gibiydi. Orientaller zihnindeki yerlerine ilk kez oturdular. Uşak olarak. "Hadi Günay Hanım, anneme onun benim sevgilim olduğunu nasıl söyleyebilirdim?" "Söyleyemezdin." "Hayır, söyleyemezdim. İlk aylar rüya gibi geçti. Boston sonbaharı ne kadar güzeldir bilirsin. Nesibe bayıldı. Sonra onu Filanes'e götürdüm. Yaz sonu ucuzluğuna. Aklını kaçırdı sanki. Nevra'nın neden o kadar çok iç çamaşırı olduğunu anladığını söyledi. Sonra Ermeni şarküterileriyle tanıştı. Sizin sicim peynirleri, sucukları buldu. Oralardan alışveriş eden Türklere rastladı. Bazılarını eve davet ettik. Bazılarına biz gittik. Bu da benim sonum oldu. Türkler sizi keşfettiler. Yeah, korkunçtular. Ne biliyor musun? Milliyetçilik sizin zina biçiminiz, putunuz, akıl hastalığınız. Yurtseverliğiniz de bunun kültü. David haklı. Ksenofobiksiniz. Boston şehrindeki her bir sümüklü Türk öğrenci Nesibe'ye sahip çıktı. Ona benden daha iyi bakacaklarını haykırdılar. Ancak bir Türk'ün tıraşsız olabileceği kadar tıraşsız, kibirli yirmilikler. Senin merhametsiz ırkın. Kurt gibi yemeğimi yediler ve alçakça kandırdılar Nesibe'yi. Yemekleri Nesibe pişirmiş olmalı. Bir an şaşaladı. Evet öyle, deyiverdi. Sanki hayatta kalmaları ona bağlıymış gibi sigara içiyorlardı. Dumanların arasından beni donuk gözleriyle müstehziyane süzen Türkler. Nefretlerini saklamak ihtiyacını bile duymayan Türkler. Five and Ten'den aldıkları cart renkli, daracık Amerikan giysileri içinde gavurlara duyduğunuz ezeli nefrete aykırdılar. Dinsiz, imansız, domuz yiyici, gavur, köpek. İçtiğin bardağı kırmak lazım. Dokunduğun yeri kirletirsin sen. Başka? Rodop'la alay etmiyordu. Ama sesinin tonu o duyguyu vermiş olmalı ki. Bunu yaptığın zaman senden de nefret ediyorum diye bağırmaya başladı Diana. Senin beceriksiz, kokuşmuş, korkak ulusundan nefret ediyorum. Siz hiçbir zaman hiçbir şey icat etmediniz. Başkalarının icatlarını da kötü kullandınız. Dülgerlerin o Amerikanize olmuş korkunç kızları. Ter kokan Ramize. Notlarını zorla yükseltmek isteyen o mafyoza öğrenciler. Kadın kılıklı dekan Dülger. Yanağını allık sürdüğünden eminim. Diana, neden geri döndün? Nesibe'yi Türkiye'ye kaçırdılar, dedi Diana. Birden bitkin. Onu almaya geldim. Ona ihtiyacım var, anlıyor musun? Kısa bir sessizlik oldu. Senin ihtiyacın olan Nesibe değil, dedi Günay. Senin bir anneye ihtiyacın var. Koşulsuz sevgi veren bir anneye. Nesibe bu değil. Onun kendi çocukları var Diana. Diana Rodoplu'nun sözlerinin termini henüz algılamış olmalıydı. Kocası da var, üçüncü oğlu, diye onayladı. Evet. Biraz düşündü. Zaten benim için her zaman sendin, dedi hüzünlü bir sesle. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Neredeyse biliyorum diyecektim ki kendimi zor tuttum, dedi Rodoplu. Aklıma Nesibe'nin niçin sevmeyeyim demesi geldi. Bu cümle ve bu cümle üzerine bina edilen trajedi. Hayır dedim, beni sevmiş olamazsın. Çünkü her zaman söylediğin gibi bir kere ben Türk değilim. İkincisi ben seni sevmiyorum. Bu kadar şaşıracağını tahmin etmiyordum ama çok şaşırdı. Dudakları büzüldü, ağladı ağlayacak gibi oldu. Bunu demek istemiyorsun. Bu kez de şiranlaştım. Bak, sen benim için hiçbir anlam ifade etmiyorsun. Seni ne bir erkek ne de bir kadın olarak istiyorum. Şaşkınlığı büyüdü. Bir insan olarak da mı? Evet, bir insan olarak dahi bir şey ifade etmiyorsun. Ama niçin? O kadar kötü müyüm? Paniklediğini görebiliyordum. Ama acımasızca devam ettim. Evet. Ne yaptım? Bu kadar kötü olan ne yaptım? Bak, Samanyolu galaksisinin güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada, insanoğlu insanoğluna kısacık bir süre için teğettir, dedi Rodoplu. Sonra herkes kendi meçhulüne yollanır. Bir başına. İnsanoğlunu insanoğlu kılan, insanoğlunun insanoğluna teğet geçtiği o kısacık süredir. Sen bunu unuttun. Belki 5000 yıl öncesinin Mezopotamya'sında, belki 10.000 yıl öncesinin Çin'inde biz bir karar aldık. Anamızdan çocuk yapmayız dedik. Türümüzü kedilerden ve iguanalardan ve eğrelti otlarından ayırdık. zayıf kullanmalıdır dedik. Su kaplumbağalarından, çakallardan ayrı durduk. Ne farkınız var diye soranlara ya Darwin'le ya da din kitapları ile karşı koyduk. Doğadan doğal olmayanı talep ettik, insan olduk. Ve sen Diana Pavlovic, bütün bunları unuttun. Ormana geri dönmeye niyetlendin. İnsanlığa ihanet ettin. Ama güneşin bir alevden ağırlık ki 3 defa, milyon defa, 2000 milyon ton olduğunu bilmez değilim. Ne iyi, ne fena, ne güzel, ne çirkin, ne haklı, ne haksız olduğunu da bilmez değilim. Deve dikenlerini ve kahkaha çiçeklerini ayırım gözetmeden ısıttığını da bilirim. Ama ister taksis, ister kozmosla karşı karşıya olalım, bizim bir ahdımız var. O da orman kanununu illegal kılmak. Sen bu ahdı bozdun. Parana, pasaportuna, eğitimine güvenerek bozdun. Oysa insanoğlunun yeryüzündeki binlerce yıllık serüveninin tek bir hedefi vardır. Orman kanununu toplum meşrulaştırmaktan suçlusun. Özendirmekten, teşvik etmekten suçlusun. Sen Allah'ın halifesine ihanet ettin. İsa Mesih, sen dindar bile değilsin. Tabii dindarım. Sen bir solcusun, lanet olası. Herkes öyle söylüyor. İyi ya, hayatın niçinini, neredenini, nereyesini sorgulamaktan usanmayacağım. Dudakları alayla kıvrıldı. Ama sana iyi şanslar derken gözlerinde korku vardı. Sağ ol, dedi Günayda. Ayrılmaya niyetleniyordu ama Diana durdurdu. Kendini kim sanıyorsun sen? Bir tür tanrı ya da peygamber mi? Nedir? Zavallı Günay. Göründüğü kadar güvenli olabilmeyi, sahiden güvenli olabilmeyi dilemiş olmalı. Well, Diana bak, sadece bir tavır bu. Bir Türk tavrı olduğunu ummak istediğim bir tavır. Hayata ilişkin bir tavır. Özgür irademle, düşünerek, uzun uzun düşünerek benimsediğim bir tavır. Burada dur. Neden Türk? Neden Türk tavrı olduğu hususunda ısrarlısın? Umuyorum, dedim. Israrlı değilim. Sizden farklı olarak biz henüz umarsız bir biçimde yabancılaşmadık. Bunu bırakalım, sana söylemek istediğim şu. Aklının sınırlarına dayandığında insanoğlunun takınabileceği 2 tavır vardır. Bunlardan birincisi bütünü algılamaya çalışmaktan tamamen vazgeçmek. İkincisi tamamıyla düşünsel, içgüdüsel bir algılama ile onu tasavvur etmeye çalışmak. Birinci yol senin medeniyetinin seçtiği yoldur. Sen bilimsel deneyler ve hesaplamalar bize doğumdan önce ve sonraki serüvenimize ilişkin kesin bir şeyler söyleyemediğine göre enerjimizi sahip olduğumuz maddi ve düşünsel olanakları geliştirmekte kullanmalıyız, diyorsun. Bilimsel olarak kanıtlanamayan varsayımlar üzerine bina edilen, deney üstü iyilik ve ahlak ilkelerinin elini kolunu bağlamasına izin vermezsin. Hayatla her türlü deneye girişir, eline geçirdiğin her olanağı kullanır, her olanaktan yararlanırsın. Bu senin yolun. İkinci yol, dindarların yoludur. Biz, dayanılmaz acıları, coşkulu sevinçleri, tehlikeleri, güvenli sığınakları, tez ve antitezleriyle bu anlaşılmaz ve büyüleyici yaşamın kendi beyin yapımızın ve kullanabildiğimiz yöntemlerin çok dışında bir sistem tarafından yönetildiğini biliriz. Bu sistemle gönül bağı kurmaya, onunla ahenk içinde yaşamaya çalışırız. Niçinini, neredenini, nereyesini bilemesek de kendimizi bu bütün içinde görmeye çalışmaktan vazgeçmeyiz. Bütün bizim bu dünyadaki burgatamızdır. Sintine iskandil rodomuzdur. Derinliği yoklaya yoklaya yol alırız. Allah'ın ölmesine izin vermeyiz. Çünkü biliriz ki Allah'ın ölümü orman kanununun legale çıkmasıdır. Ya Allah gerçekte yoksa? Ne fark eder ki? Eğer Allah yoksa o zaman büsbütün dikkatli olmak, insanlık ahdine uymak gerekir. Öyle değil mi? Çünkü o durum İnsana insandan başka yar olmadığı anlamına gelir. Zo. Oturup kendi tarihini yazarsın ve ona sahip çıkarsın. Çin'e, Hint'e, Mezopotamya'ya sahip çıkarsın. Siyah, sarı, beyaz ya da Türk, bütün insanlığa sahip çıkarsın. Kardeş kavramını bu dünyaya tanıştıranın insanoğlu olduğunu hiç unutmaz. Baba evinin onurunu koruduğun gibi korursun. Gördüğün gibi ne dinsizler ne de dindarlar için İnsanlık adına vefasızlık yoktur. Ateist olmakla ahlaktan kurtulamazsın. Ben ahlak üstüyüm. Hayır hanımefendi. Sen sadece bir lafazansın. Ussal düzenlemelerin ardına sığınıp hayatı yok sayabileceğine inanan bir laf ebesisin. Ama benim çok canım yanıyor. İyi, demek ki hala bir umut var. Seninle benim için mi? Hayır, dedi Günay. Çünkü sen benim için yeterince erkek değilsin. Baksana, ben de kendi antitezimi arıyorum. Sen bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sen bana sana ulaşabilmem için önce kendimi ortadan kaldırmam gerektiğini söylüyorsun. Bunun farkında mısın? Sana imkansızlığı anlatmaya çalışıyorum. Ama bu haksızlık. Hayır, bu bir veri. İnsan antiteziyle ancak bir saldırmazlık paktı imzalayabilir. Kendisini yok etmeden bütünleşemez. Kadın olarak erkek gibi davranman ancak kadınlığını yok ettiğin takdirde mümkündür. Aynı şekilde Amerikalı olup Türklüğe özenirsen Amerikalı seni yok etmek zorundasın. Ama sen bunu başardın. Sen Amerikalı gibi bir Türksün. Öyle mi sanıyorsun? Türk kalabilmek için neler çektiğimi bir bilsen. Tanrı bu Türklerin belasını versin. Diana Pavlovic birdenbire, sen de ben de onların yüzünden acı çekiyoruz. O kadar tuhaf bir ortaklık teklifiydi ki Rodoplu gülmeden edemedi. Ben de Türk'üm diye hatırlattı. Bu durumda Tanrı senin de belanı versin. Sesi önceleri boğuluyormuş gibi kısıktı. Sonra açıldı. Sonra çığlığa dönüştü. Tanrı belanı versin. Yerinden fırladı. Bağlamasını sapından yakaladı. Rodoplu'ya vuracak gibi kaldırdı. Hasta olduğunu bilmesem silah gibi kullanılan bir bağlamanın telmihini çok ilginç bulabilirdim, dedi Günay. Ama oradan çıkmanın daha akıllıca olduğuna karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım, çünkü sazı arkamdan fırlattı. Bağlama kapıya çarptı. Parçalanmış olmalı. Telleri garip bir ses çıkardı. Pışmışım der gibi. 3. Nesibe senin ömür boyu göreceğinden daha çok para kazanacak diye bağırıyordu. Erkek hasta bakıcılar yetiştiler. Tanrı senin de lanetli ulusunun da belasını versin. Nuke Türkiye, Nuke Türkiye diye diye sürüklendi zavallı. Sonradan öğrendiğime göre Diana Pavlovic 15 gün kadar sonra taburcu olmuş. Bir süre için yerleştiği bebek otelden çok içki içip rezalet çıkardığı için atılmış. Daha sonra da Amerika'ya döndü. 3 yıl kadar sonra Noel zamanı David Pavlovich'ten uzun bir mektup aldım. Tekrar evlendiğini yazıyordu. Şimdi bunu dinle. İstanbullu bir kız aldım. Türk kızları hakkında söylenenler doğru. Fevkalade iyi eş oluyorlar. Bettina çok sevimli bir seferat. David ve Katyushka'ya mükemmel bir anne oldu. Bu arada Diana iyi. Bir sosyal yardım kuruluşunda çalışmaya başladı. Ama şunu dinle. Cumhuriyetçiler için kampanya yapıyor. Ronald Reagan'ın seçim komitesinden önemli bir görevi var. Ben hala demokratım. Anladığım kadarıyla DAR'a katılmış. Ocean Close anne, kızının bir WASP olduğunu nihayet hatırlamış olmasından pek memnun kalmış olmalı. Rodoplu'yu hatırladım. Hastane olayından sonra, aslında 1960-2000 yıllarının hikayesi bu, diye anlatmıştı. 60 kuşağı önce yerleşik değerlere karşı çıktı. Solcu oldu. Derken sosyalizmin dogmatik karmaşasına çattı. Anti-Marksist oldu. Bir kısmı pasifist, ekolojist takımlarla oyalandı. Ama büyük çoğunluk muazzam bir inanç ihtiyacı içinde. Bunlar önce yeni dinler ya da kültler kuracaklar. Sonra milli toplumların erdemlerini icat edecekler. Daha sonra da savaşlar gelecek. Umarım atom kullanılmaz. Sağın hortladığını görüyorsun, değil mi? Hiç ölmedi ki. 68 kuşağı bir umuttu canım, dedi Günay. Amerika'da olsalar da bir umuttular. Küçücük güldü. Kollarını bana sarılmak ister gibi uzattı. Evet, dedi. Seni çok özledim Türk solu. Lütfen evine dön. Bu Turan Alkan'dandı. Ben de seni özledim, diye mırıldandım. Ama yanına gitmedim. Daha sonra bana yazdığı o mektupta kullandığı cümleyi ilk kez o gün duydum. Biliyorum, dönmeyeceksin, dedi. Zaman yanlış, mekan yanlış, terkip yanlış, değil mi? Galiba. Hamiyeti cahiliye, diye mırıldandı. Ne dedin? Bana hep Amerika'da neden kalmadığımı sorardın. Şiran, Şafak, Selahattin üçlüsünü bir Pavlovic'e her zaman tercih ederim. Elinin altındaki Tempo dergisini işaret ediyordu. 12. sayfasında Şiran'ın, 21. sayfasında Selahattin'in fotoğrafları vardı. Şiran yönetim kuruluna seçilmiş, Selahattin Amerika'da bir banka, East Cleveland Bankası satın almıştı. Baktı, baktı. Nesibe'yi de kaybettik ama, diye fısıldadı. Yine de biz yerliler kazanacağız. Kitabın sonu. 25 Mayıs 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.